Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın abi.
Evet, Merkez Bankası üzerinde biraz konuşalım demiştik.
Evet. Evet.
Neden Merkez Bankası?
Şimdi Merkez Bankası son günlerde bir dizi karar aldı. Bu kararlara bir göz atınca biraz da şöyle daha da geriye doğru bir dönemi de kısa dönemi de baktığımızda BDDK'nın da bazı kararları var. İnsanın kafası karışıyor. Yani ne yapıyor acaba Merkez Bankası diye. Bir şeyleri belli düşünmüş, ona göre hareket ediyor ama böyle çelişik gibi gelen sinyaller var. Mesela bir yandan bir faiz indirimi yapıyor, öbür yandan da şeyden şikayet ediyor. Bankaların kredileri çok artıyor, onları engelleyecek önlemler alalım diyor. Ne oluyor diye. Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı kararları inceleyip doğrudur, yanlıştır demeden önce olayın arkasındaki çerçeveyi ben bir anlatmak istiyorum ki düşünelim ondan sonra, çünkü farklı yargılara varabiliriz. Merkez Bankası uygun hareket etmiş, şunu şöyle yapsa daha iyi olurdu falan diyebiliriz de, fakat bir çerçeveyi anlatalım. Çünkü ortalıkta birden fazla problem var. Birden fazla problem olunca onlara birine yönelik bir tedbiri başka bir tedbir zannedebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Alışa geldiğimiz, kurulmaya çalışılan düzende mali istikrar sağlamak esastı. Mali istikrar ise mali sistemin bu kaynak aktarımını, fazla elinde kaynağı olanların ihtiyacı olanlara aktarma görevini düzgün bir şekilde yapabilmesi, ekonomide çalkantılara yol açmaması, işte bankaların ya da diğer mali kuruluşların çökmemesi, ekonominde düzgün hareket etmesini sağlayabilmesi demek. Eğer sistem bunu sağlayamıyorsa o zaman mali istikrar yoktur diye düşünülüyor. Şimdi bu tanım değişmedi, devam ediyor. Fakat bu son krize kadar dünyadaki anlayış şöyle özetlenebilir. Biraz belki kaba çizgilerle çiziyorum ama yardımcı oluyor bu böyle bakmak. Bunlardan bir tanesi makro düzeyde mali istikrarın olabilmesinin bir boyutu var. O da fiyat istikrarı. Enflasyon ya da deflasyon. Böyle şeyler olmasın. İşte fiyat istikrarı nasıl tarif ediyorsak, işte %2 artarsa uygundur. İşte neyse yani. Bu görev Merkez Bankası'nın görevi. Merkez Bankası'nın kanununda da yazıyor. Fiyat istikrarını sağlamak diye bir görev var. Ve burada bir önemli nokta var. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Hani günlük siyasi kaygılarla bu iş bozulmasın diye bağımsız bir birime veriliyor Merkez Bankası'na. Fakat Merkez Bankası bunu sağlayabilmek için bankalarla yaptığı işlemlere dayanıyor. Yani Merkez Bankası öyle herkesle işlem yapan bir kuruluş değil. Bankalarla işlem yapıyor. İşte açık piyasa işlemleri yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dolayısıyla bankalara bazı mesajlar gönderiyor. Ben böyle yapacağım diyor. Onlar alınıyorlar. Onlar kendilerini düzenliyorlar. Mesela kredilerini arttırıyorlar ya da azaltıyorlar. O zaman da ekonominin kalan karar alıcıları, şirketler ya da bizler anlıyoruz ne olup bittiğini. Buna göre durum devam ediyor. Şimdi bunun sağlıklı yürüyebilmesinin ise kritik noktası bankacılık sisteminin sağlıklı olması. Yani Merkez Bankası bir mesaj gönderdi. Bunu hiç anlamıyor bankalar. Yani bankalarda çalışanların kafası bu işlere hiç basmıyor. O zaman tabii gönderilen mesaj boşa gider. Ama bu pek olan bir olay değil. Yani ülkemizde de zaten biliyoruz bankacılıktaki çalışanların ortalama eğitim kalitesi yüksektir. Başka bir dünyada da öyledir. Fakat bir başka şey olabilir. Banka bunu anlar fakat mali durumu kötü olduğu için bu mesaja uygun hareket edemeyebilir. Hatta bu mesaj gelince bankanın durumu daha da kötüleşebilir, batabilir. Şimdi bunun da olmamasını sağlama görevi ülkemizde bankacılık düzenleme ve denetleme kuruluna verilmiştir. O da gidiyor bankaya bakıyor. senin mali durumun sağlıklı mı değil mi filan diye bakıyor. Aman diyor, senin durumunda bir sorun var. Biraz sermaye varlık oranın risk ağırlıklı, varlıklar oranın düşük. Bunu düzelt filan diyor. Onlar da ona göre karar diyor. Başka şeyler de söylüyor. Dolayısıyla bu yapı gayet böyle güzel düşünülmüş bir şey. Makro düzeyde Merkez Bankası sorumlu. Mikro düzeyde bankaların doğru hareket edebilmeleri, güçlü olabilmelerini sağlamak üzere onları denetlemek ve gözetlemekten sorumlu BDDK var. Benzer yapılar başka ülkelerde de var ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Reserve'ın biraz banka denetiminde gücü daha fazla filan, farklılıklar olabiliyor ama bu fikir değişmiyor. Fakat bu kriz sırasında bir giderek ön plana çıkan bir olay oldu. Bilinmeyen bir olay değildi ama bu defa iyice belirgin oldu. Siz demin verdiğim örneği basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Mevcut modelde mesela bir bankanın varlıklarının tümünün kredi olduğunu düşünelim. Başka hiçbir şey yok. Yani ne menkul kıymeti var ne bir şey var. Kolaylık olsun diye. Şimdi bir de sermayesi var. BDDK ise şuna bakıyor. Banka bir şok yediği zaman ayakta durabilmesi için sermayesinin güçlü olması lazım. Bunun için de diyor ki yani bu rakam, yani sermaye böyle kredi rakamı şundan aşağı olmasın. Tabii bu kredileri risk ağırlıklandırıyor falan ama o önemli değil. Ana fikir bu yani. Sermaye böyle kredi oranı şundan aşağı olmasın. Mesela %8'den aşağı olmasın diyor. Şimdi diyelim ki bir bankanınki %8'den aşağıya. Geldi BDDK ya da yetkili otorite herhangi bir ülkede. Dedi ki ya bunu %8'e çıkar. Şimdi dikkat ederseniz bu sermaye bölü kredi. Bir oran bu. Bu iki türlü yapılabilir. Bir sermayeyi arttırırsınız, bir de kredileri kısarsınız. Değil mi?
Evet. Evet.
Tabii. Şimdi esas tabii arzu edilen sermayeyi arttırmak ama diyelim ki sermaye toplamak çok zor. Bankada açtı kredileri, geri çağırdı. Evet. Oranı tutturdu ve götürdü otoriteye, dedi ki oranı tutturdum. O da baktı, evet dedi, hakikaten oranı tutturmuşsunuz, tebrik ederiz, sağ olun. Fakat şimdi ne oldu? Kredileri ben bu banka geri çağırdığı için kredi açmış olduğu şirketlerin mali yapısında bir sorun ortaya çıktı. Belki kötü etkilendiler. Belki bu yüzden üretim düştü. Üretim düşünce şirketler öbür kredilerini ödeyemez hale geldiler. Bu da bankaları vurdu. Tabii bir banka, bir küçük banka böyle bir işlem yaparsa pek bir şey olmaz. Yani o yapar, ötekiler telafi eder. Fakat diyelim ki bankacılık sisteminde önemli bir kısım bu şekilde hareket ederse mali istikrar gitti. Ama görünüşte her şeyi bankaların mikro düzeyde, banka düzeyinde bakıyoruz. Hepsinin sermaye yeterlik oranı gayet iyi. Fakat ekonomi batıyor. Çünkü ekonominin batması nedeni bankaların o karşılaştıkları durumda sermaye bulamadıkları için, hangi nedenle ise, sermaye arttırmak yerine açtıkları kredileri geri çağırmış. Şimdi bu neden ortaya çıktı? İşte Amerika'daki kriz böyle oldu da onun için. Bu tür olaylar olduğu için ortaya çıktı. O zaman dendi ki daha sistematik olarak bunu düşünelim. Bankaların alacakları bu tür kararların makro etkilerine de bakalım. Yani sadece mikro olarak kendilerini toparladılar mı değil. O kararı alınca sistemde başka yerde bir sorun yaratıyor mu, ona bakalım. Şimdi bu tabii farklı bir noktaya gündemi getirdi. Çünkü bu durumda şöyle bir şey demiş oluyorsunuz. Evet, sizin kendinizi düzeltmeniz için bir şey yapmanız gerekmiyor. Ama sistemde potansiyel olarak bir sorun doğabileceği için sermayenizi arttırın diyorsunuz bankaya. Şimdi banka yöneticisi olarak kendinizi düşünün. Ya benim durumum iyi. Ben her türlü tedbirimi almışım. İhtiyatlı davranıyorum. Bana gelip deniyor ki senden gelmiyor ama sistemin tümünden bir sorun gelebilir. Bunun bu nedenle sen sermayeyi arttır.
Evet.
Şimdi bankanın genel yönetim kuruluna gidip bunu anlatmaya kalkıştığını düşünelim. Şimdi bankanın yönetim kurulu diyecek ki ya bir ay evvel sen bize durum iyi demedin mi? Şimdi yetkili otoriteden sana işte uyarı gelmiş sermayen attı diye. Ya demin yalan söylüyorsun ya bu yetkili otorite bir yanlış yapıyor. Ama her halükarda sonuçta biz büyük bir külfet altına girip sermaye bulmamız gerekiyor. Bu ne biçim iştir?
Peki bütün bunların arkasında yatan buna ne zorluyor bu tedbirleri? Ha, bu şekilde?
Mesela arkasında yatan en önemli nokta biraz bende sabit fikir olduğunu düşüneceksin. Hep aynı kelimeye geliyorum ama mali istikrar bir kamusal maldır. Portakal gibi bir mal değildir. Hatta bir bankanın mali sağlığı gibi de değildir. Bankanın mali sağlığı onu ilgilendirir. Mali istikrar hepimizi ilgilendiriyor. Kamusal mal bu demek. Yani bu ülkenin mali istikrarı bozulursa sadece ülkemizin önde gelen bankaları rahatsız olmaz. Biz de rahatsız oluruz. Müşteri olarak, yaşayan olarak etkileniriz. Dolayısıyla bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Ama sadece beni ilgilendiren bir şeyin faturasını bana yazman kolaydır. Elma istiyorsan ver parayı al. Değil mi? Eğer mali yapısı bankanın bozuksa düzeltmesi kendi lehinedir. Bunun maliyetine katlanır, yapar. Ama sistemin bütünü tehdit eden bir unsur nedeniyle sana fatura yazıyorum deyince olay aşağı yukarı ulusal güvenliği sağlamak için silahlı kuvvetlerin harcanması gereken parayı kim ödeyecek sorusuna dönüyor.
Çünkü, çok önemli bir mesele.
Değil mi? Ulusal güvenlik sağlanınca benim de güvenliğim sağlanmış oluyor. O zaman bana biri sorarsa kaybedersin diye nasıl olsa Ömer parayı vermiş dedi. Ben vermiyorum. Vermemeyi tercih edebilirim. O zaman ne yapıyoruz? Yok öyle Ömer versin, sen vermesin olmaz. Çünkü Ömer de bu der ki o Hasan vermediğine göre ben de vermeyeyim. 5 kuruş para toplamaz diyor ki vergiyle falan. Şimdi buna benzer bir görev esas itibariyle prensipler tamamen aynısı. Bu otoritelere verilmesi gerekiyor. Deniyor ki evet sizin bireysel davranışınızla ilgili değil fakat sistemik bir risk görüyoruz. Bu sistemik riski önlemek için de size bir nevi vergi veriyoruz. Vergi veriyoruz sermaye arttırmanın maliyetine katlanın demek. Yani başka bir vergi değil. Şimdi burada birkaç tane sorun var. Bunlardan bir tanesi sistemik riski ölçmek o kadar kolay mı? Ve inandırıcı olarak ölçmek o kadar kolay mı? İşte kolay olsaydı bu kriz olmazdı değil mi? Yaşadık. Yani insanlar ölçebilselerdi derlerdi ki aman ha ekonomi krize gidiyor. Gerçi bunu ölen çok değerli bilim adamları Amerika'da çıktı. Onları da kulakları kapattık. O da ayrı bir mesele.
Evet onu söyleyecektim.
böyle oluyor. Fakat işin özü bu. İşin özü bu oldu. Şimdi yalnız Türkiye'deki son olaylarda ne oldu? Şimdi biz Merkez Bankası deyince kendiniz de dahil olmak üzere eskiden orada çalıştığım için Merkez Bankası para politikası yapar. Para politikası da Merkez Bankası'nın yaptığı iştir diye işi sağlama bağlamıştık. Kolay. Fakat şimdi Merkez Bankası baktık ki bu müdahalelerinde para politikası ile ilgili müdahale etmiyor. Derdi mali istikrar. Şimdi birdenbire bir soru daha çıktı. Demek ki bir görevi daha çıktı ortaya. Mali istikrarı sağlamanın makro boyutları. Dikkat edeceğim çünkü mali istikrarın içerisinde fiyat istikrarı zaten var. Onu yapıyor görevi. Fakat diğer boyutlarına da çıktı. Halbuki şimdiye kadar böyle bir boyut yoktu. Çünkü onları hep mikro düşünüyorduk. O da BDDK'nın göreviydi. Şimdi ama kurum olarak, kişi olarak demiyorum, kurum olarak makroekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek kapasite Merkez Bankası'nda var. Tekrar söylüyorum tabii BDDK'da da bunu izleyebilecek çok yeterli, yetenekli, becerili arkadaşlarımız vardır. O değil. Ben bahsettiğim o değil. Ama görevi onun mikro düzeyde ki o düzenlemeleri yapması ve o görev büyük bir ihtiyaç halinde devam ediyor. Onda hiçbir değişiklik yok. Fakat bir de makro açıdan olaya bakıp sistemik risk artıyorsa müdahale edilme görevi var. Bunu kim yapacak? Şimdi Amerika bunu Federal Reserve Merkez Bankamız yapar dedi çıktı. Avrupa ayrı bir kurum kuruyor. Eylül'de kurdular bu kurumu. Geçtiğimiz Eylül'de yani 2-3 evet. Şimdi Türkiye'de tabii böyle patladak bir kurum kurması söz konusu değil. Şimdi Merkez Bankası'nın verdiği sinyallerden bir kısmı para politikasıyla ilgili değil, bu konuyla ilgili. Yani makro açıdan olaya baktığımızda sistemik risk artıyor galiba deyip ona müdahale yönelik. Ama biz alışkanlığımızla bunu para politikası içerisinde yorumluyoruz. Doğal olarak yorumluyoruz. Ve oradan da bir karışıklık doğuyor. Fakat Merkez Bankası'nın da bana bir katkısı oldu. Biraz da garip işler yaptı çünkü. Mesela faizleri de bu arada indirdi. İndirdiği için hiç dokunmasa başka bir amaçla müdahale etti diyecektik. Faizleri niye indirdi diye düşünüyorsunuz. Şimdi ondan sonra da ön plana bir başka mesele çıktı. O da cari açık. Cari açımız çok büyüyor. Merkez Bankası bunu kapatmaya çalışıyor diye. Şimdi dikkat ederseniz bu çerçeve içerisinde cari açık diye bir şey yok. Yani mali istikrardan bahsettiğimizde cari açığınız çok yüksek olabilir. Mali istikrarda hiç bozulmadan gidiyor olabilir. Olabilir. Yani yurt dışında amcanız vardır, size devamlı para gönderiyordur. Hayatta devam ediyordur. Merkez Bankası'na bu olay düşmez. Ama cari açık da Türkiye'de korkutucu bir hal oluyor. Tabii Merkez Bankası kendisini şöyle de savunabilir. Ya bu tamam, bu iktisat politikasının bir parçası, bu benim müdahalemle düzelecek bir, yani benim görevimin dışında, ama cari açık böyle devam ederse Türkiye'nin geleceğine ilişkin kaygılar artarsa, Türkiye'den sermaye çıkışı olursa mali istikrar mahvolabilir. O zaman benim bu konuda bir şeyler yapmam. Şimdi bunların hepsi aynı haftaya gelince, doğrusunu istersen ne diyeceğimizi şaşırdık. Olay bu. Şimdi bunları teker teker kafamızda yerleştirip, bütünleştirip, alınan kararların tümünü gözden geçirip, özde ne kararlar alındı, ne neyi nasıl etkiliyor diye bir eleme yaptıktan sonra, işte var mı, hata var mı, iyi anlatıldı mı, anlatılmadı mı falan gibi konular söylenir. Bu konuda ben acele de etmesinden yana değilim. Çünkü Merkez Bankası'nın açıklamaları devam ediyor. Bugün de galiba Merkez Bankası Başkanı televizyonda konuşacakmış. Dün böyle bir açıklamalar vardı. Yani herhalde bu olayın zihinlerde berraklaşmasına yardımcı olacak açıklamalar gelecek arka arkaya. Bir de unutmamamız gereken bir şey var. Bütün bunları söylerken seçime gidiyoruz. Bir de iktidar var, hükümet var. Şimdi hükümetin burada yok hiç karışmasın diye düşünmesi herhalde mümkün değil. Yani iktisat politikasını yürütmekten sorumlu o. Seçmenin karşısına çıkacak olan da o. Ama bu tür önlemler, mesela kredi hacmini kısalım dendiği zaman bu ekonominin büyüme üzerinde bir etki yaratması söz konusu. Bu da hükümetin razı olmasını gerektiriyor. Denilebilir ki evet öyle, razı olsun işte. Ama razı olmaması halinde kendine has gerekçelerle, yani mesela işsizlik artarak, sadece o da önemli bir gerekçe. Böyle bir gerekçe ortalıkta bir iradenin kimde olduğu sorunu ortaya çıkacak. O da bir noktada Merkez Bankası bağımsızlığı, işte BDDK'nın özelliği gibi konuların fiiliyatta sorgulanmasına yol açacak. Ben hükümetin böyle bir niyeti var anlamına söylemiyorum. Ama fiili bir durum var. Benim bir alanım var. O alanda da başkaları at koşturuyor haklı nedenlerle. Ama ben de o alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Benim de kendine göre haklı nedenlerim var. Şey çok kolay bir laftır bu durumda. Efendim uyuşsunlar denir. Uyuştukları müddetçe sorun yoktur zaten. O zaman ne konuşacağız?
Evet,
gayet güzel. Ama uyuşma olmazsa ne olacak? Niye işte Avrupalılar oturup bir tane durup dururken bir şey kurdular? İstihdam yaratmak için mi? Ya acaba bu işin yolunu... şu anda Türkiye'de bir şey var mı? Uyuşmama durumu var mı? Ben öyle bir şey algılamadım çünkü hükümet adına Sayın Babacan işin içinde gözüküyor. Merkez Bankası Başkanı işin içinde gözüküyor. BDDK o yönde hareket ediyor. Böyle bir sorun ben görmüyorum. Ama tabii perde arkasında ne olduğunu da bilmiyoruz. Mesela bu kararları aldık ama çok tedirginiz. Önümüzdeki durumda bunlardan planını şu falan yönde değiştirelim diye kaygılanan bu üç otoriteden birisi var mı? Çünkü herkesin kendine göre baktığı bir şey var. Mesela bütün her şey makroekonomik olarak çok iyi olabilir ama mikro olarak bankalara getirilen yükler veya bazı bankalara getirilen yükler o bankanın ileride sağlığını bozabilecek durumda olduğundan söz gelimi BDDK ya buna çok dikkat edelim, ben tedirginim diyebilir. Bunu da tabii kamuoyuna yayınlamaz. Ama şu an geldiğimiz yer bana ilginç geliyor. Çünkü bir para politikası bankacılığın sağlığının korunması ve genel iktisat politikası konusunda oturmuş olan bir düzen yeni bir düzene doğru değişme sancılarını yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken bir olay. Ben bunu anlatmak istedim.
Evet, belirsizlik de var anladığım kadarıyla henüz.
Olay çok yeni. Onun için şey yapmamak lazım. Yani bu hafta içerisinde ivme kazanan bir olay. Hani zamanlamaya da bakarsanız önümüzdeki dönem işte yılbaşı tatiline doğru giden. Yani yılbaşı tatilinin sonunda insanlar hani moral ben yeni bir dünyaya bakıyormuş gibi bakarlar. O zamana kadar oturursa ne yapıldı, ufak tefek hatalar varsa var olabilir, önemli değil. Yani var olduğu söylenir, o da anlaşılmış olur. Dolayısıyla olay önümüzdeki 15 gün içerisinde herkesin kafasında berraklaşır. O zaman da tabii ekonominin ve mali sistemin hareketi istenen yönde olur. Çünkü yarısı sağa, yarısı sola çekerse yerinden kımıldamaz sistem. Halbuki kımıldatmak istiyor. Bu arada tabii bir şey de söyleyeyim son olarak. Bu cari açığın bu tür önlemlerle düşürülebileceğini ben pek sanmıyorum. Hmm. Bu tür önlemler çünkü işin bizim açık yapısal bir olay. Yani öyle bugünden yarına kolay değişir bir şey değil. Bu yapısallığın da altında yatan temel nokta biz Türkiye'de yaşayan insanlar yani pek yorganımızın ötesinde ayaklarımızı tutmak istiyoruz. Bu noktaya ağırlık vermek lazım. Biz bu isteğimize devam ettiğimiz müddetçe, yani tasarruf oranımızı arttırmadığımız müddetçe bu tür önlemlerle cari açığı düşürmek, sistematik olarak düşürmek mümkün olmayacaktır. O yüzden öbür önlemlerin gelmesi lazım. Bu o iş için zaman kazanmaya yardım edebilir mi? Bir dereceye kadar evet. Burada da kaygı tabii mali piyasalardaki oyuncuların, özellikle yabancı oyuncuların ne zaman tedirgin olacaklarını kestirmek kolay değil. Hatta biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir şey olmasa bile bilmem nerede bir şey olduğundan herhalde Türkiye'de de olur deyip paniğe kapılabiliyor. O zaman tabii kriz değilse bile çalkantı yaratabilir.
Peki, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.